Ayrı mı 20, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 234. Stafford bilimsel bir araştırma yaptığını ve kayıt tuttuğunu inkar etmiyordu. Bireysel kişiliğimizin nasıl şekillendiğini anlamak açısından bulunmaz bir fırsat olarak görüyordu bunu. Bir kibir kriziyle kendini savunmaya geçtiğinde bu faaliyetin değer biçilmez bilimsel bir kaynak olduğunu söylemişti. Çocukların çıkarlarına öncelik vermediği iddiasına şiddetle karşı çıkıyor, özel hayatın gizliliği bahanesinin arkasına saklanarak elindeki belgeleri kamuya açıklamayı reddediyordu. Bu belgeleri 2078 yılında açıklanması kaydıyla Yale Çocuk Araştırma Merkezi'ne bağışlamıştı. O zamana kadar bu işe bulaşmış olanlar çoktan ölmüş olacaktı. Stafford ikizlerin hayat hikayelerini sömürtemem diyordu. Sanki soylu bir tutum takınır gibiydi. Ama elindeki belgeleri saklama nedenini araştırmalarından beklediği sonuçları alamamasına bağlayan çok sayıda eleştirmen vardı. Çoğu kişi bu tür deneylerin derin bir ahlaksızlık olduğunu, Stafford'ın ikizleri birlikte büyüme mutluluğundan yoksun bıraktığını söylüyordu. Hatta Harvard Üniversitesi'nden bir meslektaşı, Stafford'ın yaptıklarını Joseph Mengele'nin Auschwitz'te yaptığı ikiz deneyleriyle karşılaştırıyordu. Stafford bütün bu iddialara hiddet ve kibrin yanı sıra 2-3 avukatla karşılık veriyor, kısa süre sonra tartışmalar son buluyordu. Roger Stafford 2001 yılında öldüğünde birkaç ünlünün katıldığı gösterişten uzak sade bir cenaze töreniyle gömülmüştü. Mesleki dergilerde ve sabah gazetelerinde hakkında iyi şeyler yazılmıştı. Belki anısı kirlenmesin diye ya da birbirlerinden hoyratça koparılan çocuklardan bazıları toplumun üst kademelerinde bir yerlere geldiğinden ötürü deneylerden fazla bahsedilmiyordu. Mikael o yıllarda genellikle böyle davranıldığını biliyordu. Etnik gruplara ve azınlıklara bilim ya da sağlıklı toplum adına yapılan tecavüzlere göz yumulabiliyordu. Mikael işte bu nedenle Stafford'un deneyini tekil bir olaymış gibi kabul etmedi. Olayın derinlerine indi. Roger Stafford'un 70'li ve 80'li yıllarda İsveç'e geldiğini gördü. Zamanın önde gelen psikanalizcileri ve sosyologları Lars Malm, Birgitta Edberg, Liselotte Serer, Martin Steinberg'le çekilmiş fotoğrafları vardı. Stafford'un ikiz deneyleri o günlerde bilinmiyordu. Belki İsveç'i başka nedenlerle ziyaret etmişti. Ama Mikael deşmeye devam etti. Tabii aklında hep Lisbeth vardı. Onun da ikizi vardı. Tam bir karabasan olan çift yumurta ikizi Camilla. Lisbeth küçükken resmi makamlardan birilerinin onu incelemeye kalktıklarını, Lisbeth'in bundan nefret ettiğini biliyordu Mikael. Leo Mannheimer'ı yüksek IQ'sunu, Eleanor Hiort'un Leo'nun gezgin halktan olabileceği yönündeki fikirlerini düşündü. Mali'nin Leo'nun artık solak olmadığına dair söyledikleri de önem kazanmıştı. Bu değişikliğin nedenine dair bir şeyler bulma umuduyla tıbbi fenomenler sayfasına girdi. Nature dergisinde bulduğu anne rahminde döllenen bir yumurtanın niçin bölündüğünü ve tek yumurta ikizlerine imkan sağladığını anlatan bir makaleyi dikkatle okudu. Sonra masadan kalktı, bir ya da iki dakika hiç kımıldamadan kendi kendine söylenerek dikildi. Arkasından bir kez daha Lotta von Canterborg'u aradı, neler düşündüğünü anlattı. Daha doğrusu fazlasını, şansını denedi. Yeni ulaştığı cüretkâr şüpheyi sanki gerçekmiş gibi ileri sürdü. ''Çok kaçık bir fikir'' dedi Lotta. ''Biliyorum ama bunu Hilda'ya anlatıp beni aramasını söyler misin? Durumun kritik olduğunu söyle.'' ''Tamam, söz'' dedi Lotta. Mikael yatarken cep telefonunu hemen yatağın yanındaki komodinin üzerine koydu ama kimse aramadı. Yine de neredeyse hiç uyuyamadı. Sabah olduğunda tekrar bilgisayarın başına geçti. Roger Stafford'un İsveç'e geldiğinde buluştuğu insanlarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Holger Palmgren'in adına rastlayınca şaşırdı. Holger ile sosyoloji profesörü Martin Steinberg 20 yılı aşkın bir zaman önce bir ceza davasında birlikte çalışmışlardı. Mikael bunun özel bir anlam ifade ettiğini pek düşünmüyordu. Nihayetinde Stockholm küçük bir yerde, bazen herkesin yolu birbiriyle kesişirdi. Martin Steinberg'in telefonunu ve Lidingö'deki adresini yine de kaydetti. Geçmişini deşmeye başladı ama dikkatini bir türlü toplayamıyordu. İki seçenek arasında kararsız kalmıştı. Lisbeth'e şifreli bir mesaj gönderip neler bulduğunu mu anlatmalı, yoksa Leo Mannheimer'la yüz yüze gelip doğru iz üzerinde olup olmadığını mı anlamaya çalışmalı? Bir espresso daha içti ve birden Malin'i özledi. Malin kısa sürede karşı konulmaz bir güç gibi girmişti hayatına. Mikael banyoya girdi, tartıldı, kilo almıştı, önlem almaya karar verdi. Saçlarını da kestirecekti, darmadağınıktı, kâkülünü düzeltti. Aman boş ver dedi kendi kendine, tekrar yazı masasına döndü. Telefon açtı, Lisbeth'e e-posta SMS gönderdi. Bilgisayarındaki özel dosyada mesaj yazdı. Beni ara, sanırım bir şey buldum. Yazdıklarını okudu, kulağını tırmaladı. Sorun şu sanırım sözcüğüydü. Lisbeth böyle yarım yamalak şeylerden hoşlanmazdı. Sanırım sözcüğünü sildi, bir şey buldum diye yazdı ve doğru çıkmasını umdu. Sonra gardırobuna gitti, yeni ütülenmiş pamuklu bir gömlek giydi. Belmansgatan'a çıktı. Marie Torget metrosuna doğru yürüdü. Peronda not defterini çıkardı, gece aldığı notları bir kez daha gözden geçirdi. Soru işaretlerine ve akıl yürütmelerine baktı. Kafayı mı yiyordu? Başını dijital levhaya kaldırdı. Trenin perona girmek üzere olduğunu gördü. Tam o anda telefonu çaldı. Lotta von Canterbourg'du, derin derin soluyordu. Aradı dedi. Hilda mı? Leo ile ilgili fikirlerinizin akıl alır olmadığını söyledi, imkansızmış. Anlıyorum. Ama seninle buluşmak istiyor diye devam etti Lotta. Bildiklerini anlatacakmış. O şimdi belki nerede olduğunu telefonda söylememeliyim. Daha akıllıca olur. Mikael San Paulsgatan'daki kafe barda hiç vakit kaybetmeden buluşmayı teklif etti. Koşar adım metronun merdivenlerine gitti. 14. Bölüm 21 Haziran. Jan Bublanski Aspudden'de eski usul döşenmiş bir dairede oturmuş May Britt Torrell'le konuşuyordu. Sallander'e göre Torrell birkaç hafta önce Holger Palmgren'i ziyaret etmişti. Bublanski May Britt'in iyi niyetli yaşlı bir kadın olduğunu düşünüyordu ama halinde bir tuhaflık vardı. Pasta ikram ederken eli ayağı birbirine dolaşmıştı. Dikkat çekecek kadar unutkan ve düşünceleri dağınıktı. Özellikle meslek hayatı ile ilgili konularda. Uzun yıllar doktor sekreterliği yapmıştı. ''Holger'e neler verdiğimi tam olarak bilmiyorum.'' dedi. ''O kız hakkında çok şey duydum. Holger'in artık her şeyi bilme zamanı geldi diye düşündüm. Çok iğrenç şeyler yaptılar kıza.''
Yani Palmgren'e orijinal belgeleri verdin öyle mi?
Öyle diyebiliriz. Klinik uzun yıllar önce kapatıldı. Bütün o hasta dosyalarını ne yaptılar bilemiyorum. Profesör Kaldin bana güvenirdi. Aramızda kalsın diye bir takım belgeler vermişti.
Gizlice yani.
Öyle denilebilir.
Sanırım önemli belgeler.
Herhalde.
Bir kopyalarını saklaman ya da tarayıp bilgisayara kaydetmen gerekmez miydi?
Öyle ama...
Bublanski sustu. Susulması gereken bir an diye düşündü ama bir işe yaramadı. May Britt pastasını parçalamaya devam etti. Başladığı cümleyi bitirmedi. Yoksa dedi Bublanski.
Yoksa ne?
Bu belgelerle ilgili birileri seni aradı yahut ziyaretine geldi de şimdi bu yüzden mi endişelisin?
Kesinlikle hayır dedi May Britt fazla aceleci ve biraz da tedirgin bir ifadeyle.
Bublanski ayağa kalktı. İşte en önemli an bu andı. Yüzüne en hüzünlü gülümsemesini yerleştirerek baktı May Britt'e. Bu bakışın vicdanıyla boğuşan insanlar üzerinde çok etkili olduğunu biliyordu. İyi öyleyse, seni daha fazla meşgul etmeyeyim dedi.
Öyle mi? Gidiyor musun?
Evet, senin içinde ne olur ne olmaz diye bir taksi çağıracağım. Şehir merkezinde hoş bir kafeye götürsün. Bu iş çok ciddi ve önemli. Sanırım bir süre düşünmeye ihtiyacım var değil mi Bayan Torrell? kartını verdi ve hızla dışarı çıkıp arabasına gitti. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Dan Brody ya da yurt dışına göçmeden önceki adıyla Daniel Brolin, Berlin'de A-Train Jazz Kulübü'nde Klaus Ganz beşlisiyle çalıyordu. Yıllar geçmişti, 35 yaşındaydı. Uzun saçlarını kestirmiş, kulağındaki küpeyi çıkarmış, gri takım elbise giymeye başlamıştı. Bu haliyle devlet memuruna benziyordu ama bu halini seviyordu. Bir çeşit orta yaş krizi diye düşünüyordu. Turnelerden, seyahatlerden bıkmıştı ama başka bir çıkış yolu göremiyordu. Birikimi yoktu, mal varlığı yoktu. Ne evi ne arabası vardı, hiçbir şeyi yoktu. Parlak bir çıkış yapma, zengin olma, ünlü olma şansını çoktan kaybetmişti. Yetenekli aranan bir müzisyen olmasına rağmen geride kalmaya mahkum olmuş gibiydi. Aldığı ücret sürekli düşüyordu. Zaman böyleydi. Caz müzisyeni olarak yaşamak gittikçe zorlaşıyordu. Belki artık eskisi kadar tutkulu da çalamıyordu. Öyle çok prova yapmıyordu. İdare ediyordu işte. Teşvik edici bir şey yoktu. Seyahatler sırasındaki o ölü zamanlarda daha önce yaptığı gibi prova yapmıyor, yalnızca kitap okuyordu. Yutar gibi okuyordu, içine kapanmıştı. Boş sohbetlere tahammülü kalmamıştı. Hele barların gürültü patırtısına hiç dayanamıyordu. Daha az içtiğinde kendini daha iyi hissediyordu. Gittikçe çok daha fazla sade bir hayat özlüyordu. Bir eş, ev, düzenli bir iş, güvenlik. Hayatı boyunca her türlü uyuşturucuyu denemişti. Bir sürü aşk ve geçici ilişkiler yaşamıştı. Ama hep eksik bir şeyler vardı. Müziğine, yalnızlığına kaçıyordu hep. Müzikle avunuyordu. Ama artık müzikle çare olmuyordu. Yanlış bir yol mu seçtim diye düşünmeye başlamıştı Dan. Belki öğretmen olmalıydı. Boston'daki eski okulu Berklee College of Music'te baş döndürücü bir deney yaşamıştı. Django Reinhardt üzerine atölye çalışması yapmasını teklif etmişlerdi. Onunsa ödü kopmuştu. Topluluk önünde konuşamayacağını düşünüyordu. Müzik şirketlerinin ona yatırım yapmaktan kaçınmasının bir nedeni de buydu. Sahne hakimiyetinden yoksundu. Yine de teklife evet demiş, özenle hazırlanmıştı. Metne bağlı kalır, az konuşup çok çalar, işin üstesinden gelirim diye ikna etmişti kendini. Ama 200 öğrencinin karşısına çıktığında dizlerinin bağı çözülmüştü. Titremiş, sözcük bulmakta zorlanmış, ona yarım asırmış gibi gelen bir suskunluktan sonra şunları demişti. Burada, eski okulumda görmüş geçirmiş havalı biri gibi çıkmayı düşlemiştim karşınıza. Oysa şu halime bakın, aptal bir çaylak gibiyim. Şaka yapmıyor, çaresiz bir gerçeği dillendiriyordu. Ama öğrenciler güldü. Django'dan, Stefan Grappelli'den, Quintet du Hot Club de France'dan, kulüp yaşamından, iniş çıkışlarından ve yazılı kaynak eksikliğinden bahsetti. Minor swing, nuage, solo ve riff varyantları çaldı, gittikçe devleşti. Aklına bir sürü şey geldi. Bir kısmı komik, bir kısmı ciddiydi. Django'nun Hitler zamanında ölüm kamplarına kapatılma ve her roman gibi yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı. Hayatın ironisine bakın ki onu bir Nazi kurtarmıştı. Müziğine hayran olan havacı bir Nazi subayı. Django 16 Mayıs 1953'te Avon'da tren istasyonundan şehre yürürken ölmüştü. "O büyük bir adamdı," demişti Dan. "Benim hayatımı değiştirdi." Sonra bir sessizlik olmuştu, onu neyin beklediğini bilememişti. Birkaç saniye sonra salondan şiddetli alkışlar yükselmişti. Hatta öğrenciler ayağa kalkıp tezahüratta bulunmuştu. Dan evine mutluluktan sarhoş bir vaziyette dönmüştü. O günden sonra hayatı bir şekilde idare etti. Bazen şimdi Almanya turnesinde olduğu gibi şarkıların arasına bir takım sözler serpiştirdi. Asıl yıldız kendisi olmasa da anılar anlatarak dinleyicileri güldürdü. Çoğu kez solosundan daha fazla bu onu mutlu etti. Belki yeni bir şey olduğundan. Okuldan bir daha aramamaları hayal kırıklığına uğrattı onu. Hocaların, profesörlerin kendisi hakkında konuştuklarını hayal etmişti. Nihayet öğrencileri ateşleyecek birini bulduk. Ama yeni teklifler gelmedi. Kendisi de yönetimle iletişime geçip okula dönmeyi ne kadar istediğini söyleyemeyecek kadar gururlu ve korkaktı. Hayatla ne sorunu vardı? Bir türlü anlayamamıştı. Toplumun motoru ve anahtarının hırs olduğu bir ülkede hırstan yoksundu. Okuldan ses çıkmaması canını yakıyordu. Hüzünle içine kapanmıştı. Coşku duymadan çalıyordu. Saat akşamın 9:30'una yaklaşıyordu. 8 Aralık Cuma günüydü. Lokal ağzına kadar doluydu. İzleyiciler her zamankinden daha gösterişliydi. Daha iyi giyimli, birazcık züppe, belki biraz lakayt ve soğuktu. Herhalde finans piyasasından birileri diye düşündü Dan. Bu tür insanlarla arası hiç iyi değildi. Daha önce Wall Street'li tiplerle karşılaşmış, ona sanki uşaklarıymış gibi davranmışlardı. Hepsinin cehenneme kadar yolu vardı. Çok iyi kazandığı dönemler olmuştu. Çiftlikten kaçtığı ilk yıllardan sonra hiç açlık çekmemişti. Ama kazandığı paralar elinden akıp gitmişti. Para konusunda disiplinden yoksundu. Her ne kadar bir rutini izlese de dinleyicilere aldırmayıp kendini müziğe verdi. Sıra Stella by Starlight'a geldi. Belki 1000 defa çaldığı bir parçaydı. İşte şimdi döktürecek, herkesi büyüleyecekti. Sondan bir önceki soloya başladı. Klaus Ganz'dan hemen önceki, gözlerini kapattı. Parça si bemol majördü. 2-5-1 şeklinde ilerlemeyi seyretmek yerine neredeyse bütünüyle gamın dışında oynadı. Doğrusu standardına göre pek parlak bir solo değildi ama çok kötü de değildi. Daha ilk başlarda birkaç alkış duydu, başını kaldırdığında ilginç bir şey gördü. Kırmızı elbiseli, boynunda yeşil parlak bir kolye takılı şık bir kadın dikkatli ona bakıyordu. Sarışın zarif bir kadındı, yüz hatları keskin, güzeldi, zengin birine benziyordu. Kesin finans çevrelerindendi ama lakayt soğuk biri değildi, coşkuluydu. İlk defa bir kadın kendisine böyle bakıyordu. Daha önce görmediği biriydi. Yüksek tabakadan bir güzellik. Bakışları içtendi, samimiyet ve heyecan vardı. Bilinmedik bir gitariste değil, bir yakın arkadaşına, hiç beklemediği bir şeyi yapan bir arkadaşına bakar gibiydi. Şaşırmış, büyülenmişti. Salonun sonlarına doğru mırıldanarak şarkıya eşlik etti. Sanki Dan'ı tanıyormuş gibi coşkulu bir şeyler söyledi. Bütün yüzünü kaplayan bir gülümsemeyle başını salladı, gözleri dolmuştu. Müzik bittiğinde Dan'ın yanına geldi, şimdi biraz ürkekti. Dan bakışlarına cevap vermeyerek belki de yaralamıştı onu. Kadının bir eli kolyesindeydi, tedirgindi. Dan'ın ellerine, gitarına baktı. İki kaşının arasında derin bir çizgi belirmişti. Şaşkın bir merak vardı halinde. Dan birden kadına karşı bir sempati hissetti, koruyucu bir duyguya kapıldı. Sahneden indi, kadına gülümsedi. Kadın bir elini Dan'ın omzuna koydu ve İsveççe, "İnanılmazdın, piyano çaldığını biliyordum ama bu büyüleyiciydi, çılgın bir şeydi Leo," dedi.
"Benim adım Leo değil," dedi Dan.
20. ayrımın sonu, sayfa 244.